Ayrım 5. Ser verip sır vermeyen bir yiğit. Nihat Behram. Sayfa 32. Bizi uyandıran tek ışık dünyanın ışığıydı bu. Evlerine girdim. Yemek yiyorlardı sofralarında. Çalışmadan dönmüşlerdi. Gülümsüyor ya da ağlaşıyorlardı. Ve de tümü birbirine benziyordu. Gözlerini ışığa çeviriyor, yollarını arıyorlardı. Neruda. Üsteğmen Fehmi ve yönetimindeki 250 kadar komando, Tunceli bölgesinde alınan nefesin bile üstüne gidiyor. Bir gülüşün, bir dostluğun, bir haberin, bir konuğun, bir mektubun hesabını soruyordu. Tunceli sokaklarının duvarlarına "Baş bu, kahrolsun komünistler" gibi yazılar yazdırılmış, karakollarda dayak, falaka, her türlü işkence almış başını yürümüştü. Yüzlerce köylü sorguya çekilmişti ve çekilmekteydi. İbo bir grup arkadaşıyla birlikte bu bölgedeydi. Yoksul halkın eleman dediği birkaç ağaya tehdit eylemleri düzenlemişlerdi. Bu eylemler yoksul köylülerce hemen duyuluyor ve kulaktan kulağa yaygınlaşıyordu. Gıyaplarında bir sevgi dalgası oluşmuştu. Bir ara Üsteğmen Fehmi'nin lojmanına da bir ihtar bombası atıldığı söylendi. Tunceli bölgesinde arama güçleri takviye edildi. Baskılar daha geniş bir alana ve daha derinlere doğru yoğunlaştı. İbo bir ara İstanbul'a döndü, sonra Malatya'ya uğrayıp tekrar Tunceli bölgesine geldi. Burada Düzgün Dağları'na geçti. Oradaki arkadaşlarına çeşitli yayın, bilgi, kroki ve teçhizat getirdi. Arkadaşlarından daha aktif olmalarını istedi. Bir süre genel sorunlar üzerine tartıştılar. İbo onlara diğer bölgelerden haberler verdi. Aylardır dolaşması nedeniyle Anadolu'nun önemli bir kesimini ırmak boylarından dağ kıvrımlarına kadar, korulardan köylere kadar, su başlarından uçurumlara kadar karış karış avucunun içi gibi biliyordu. İbo'nun aradığı bir yeri bulmakta üstün bir ustalığı vardı. Adres tarif ederken bir ressam kadar titiz davranıyordu. İbo'dan adres dinleyen biri en kestirme yoldan, en emin bir biçimde aradığı yeri bulabiliyordu. Kendisi bir yer arayacak olsa aradığı yeri bulmadaki ustalığı hedefini şaşırmaz cinstendi. Bir gün aradığı bir grup arkadaşını yerleşme bölgesi olarak bulmuş fakat konaklama noktası olarak saptayamamıştı. Onların olabileceğini sandığı bir köye gelmiş, kısa bir yarenlikten sonra güven duyulan köylüleri arkadaşlarını sormuştu. Köylüler kendisini yanıtlamadılar. Kimseyi tanımadıklarını söylediler. Fakat İbo sezgilerinden geri dönmedi. Köylülere, "Beni bağlayın, gidip onlara haber verin. Eğer tanımazlarsa beni öldürürsünüz," dedi. Bu arada köylülerden biri çevrede bir mağarada saklanmakta olan gençlere haber vermişti. Onlar kendilerini arayan kişinin İbo olduğunu hemen anlamışlardı. İbo'nun arkadaşlarıyla buluşması köylüleri de sevindirmiş. İbo ise köylüleri tanımadıkları bir insana sır verme işlerinden ötürü uzun uzun övmüş, onlarla hemen sıcak bir dostluk kurmuştu. Dolaştığı köylerde özellikle çocuklarla ilgileniyor, arkadaş oluyor, şakalaşıp oynuyordu. Çocuklar da İbo'ya hemen alışıyor, o giderken "Ezci devrimci mi? Ben de devrimciyim," diye bağırıyorlar, İbo'nun peşine takılıyorlardı. İbo, Türkiye'nin geleceği çelikten yoğruluyor. Belki biz olmayacağız ama bu çelik aldığı suyu unutmayacak, diyordu. Köylülerin her türlü işine koşuyor, kaldığı köylerde mutlaka üretime katılıyordu. Özellikle tırpan biçmede eli bu işe çok yatkın ve ustaydı. Oysa bu bölgede tırpan pek fazla bilinmiyordu. Bu dağlık bölgelerde köylüler ekini genellikle orakla biçiyorlardı. İbo, bu bölge köylerinde tırpan kullanırken onun böyle seri ve yorulmak bilmez çalışmasını köylüler hayranlıkla seyrediyorlardı. Yine köylerden birinde bu bölge köylülerince hiç bilinmeyen bir alet yapmıştı. Ayakçak denilen ve otlardan yaptığı bu aleti ayağına takıyor, koca bir kucak buğday birikene kadar ayağında götürüyor, deste olunca bırakıyordu. Köylüler İbo'nun bu buluşunu hayret ve sevinçle karşılamışlar, onunla şakalaşıp kucaklaşmışlar ve her biri kendisi için Orta Anadolu köylerinin özelliği olan bu ayakçaktan yapmaya koyulmuşlardı. Yine bir köyde Böyle uzun ve yorucu bir çalışma sonrasında yoksul bir evde yemeğe oturmuşlardı. Arkadaşları ve İbo uzun zamandır kuru şeyler yemekteydiler. Şimdi sofraya sıcak ve sulu yemekler gelmiş, iştahları daha da açılmıştı. Yemeğe başlayacakları bir sıra İbo arkadaşlarına eğilerek onları uyarmış ve bu yoksul evlerde genellikle ne yapılmışsa hepsi sofraya gelir. Sakın yiyip bitirmeyin. Çünkü artanını kendileri yiyecekler. Biz hepsini bitirirsek bir de fazladan olarak bizi doyuramadıklarını düşünüp üzülürler demişti. Arkadaşları da önlerindeki yemeğin bir kısmını bırakmışlardı. Tıpkı bu sofrada görüldüğü gibi İbo'nun bütün davranışları halkın duygu ve düşünceleriyle uyum içindeydi. Bu bütünlük aynı zamanda arkadaşlarına karşı günlük yaşantının her biriminde eğitim niteliği de taşıyordu. İbo, köyden köye dolaştığı bu günlerde güvenlik kuvvetleri de baskıyı yoğunlaştıra onun çevresindeki çemberi iyice daraltıyordu. O güne kadar üsteme Fehmi'nin sürdüğü izlerin hiçbiri sonuç vermemişti. Halk, İbo ve Ali Haydar'ı yoksul giysileri altında suyuyla, ekmeğiyle gizliyordu. Onları arayanlar bu kez yeni bir yönteme başvurdular. Sivil giyimli ve kendi ölçüleri içinde devrimci görünümlü bir takım kişiler akşam basınca köylere gelip yoksul evlerin kapısını çalıp "Açın kapıyı, biz devrimciyiz, bir gece konaklayıp gideceğiz" diyorlardı. Sonra köylüleri kapılarına gelen bu kişilere gösterdikleri yakınlık oranlarına göre ayıklıyorlardı. Kime ne zaman ne olacağı pek belli değildi. 13 Ocak 1973 günü İbo ve arkadaşlarının Nazimiye Bostanlar Köyü'nde olduğu ihbarı üzerine hareket eden güvenlik kuvvetlerinin operasyonu ile ilgili olarak Üsteğmen Fehmi şöyle diyordu raporunda. "Derhal bir takip ekibi kurarak kendi komutamda yola çıktık. Ekibe ayrıca emniyetten de bir görevli almıştık. Bize verilen haberde belirtilen yere geldiğimizde bir dikkatsizlik eseri olarak polisin patlattığı silah sesi baskınımızı tesis hale getirdi. Bir şey yapamadan döndük." TKPML dava dosyası. Aslında bir şeyler yapmışlardı. Olaydan sonra kulaktan kulağa Nazimiye'nin Bostanlar Köyü'nde olanlar anlatılıyordu. Emniyetten görevli bir sivil köy yoksullarından Süleyman Nakış'ın evinin kapısını çalmış, "Açın, ben devrimciyim, sokakta kaldım" demişti ve daha sonra ev kuşatılmıştı. Ve Üsteğmen Fehmi'nin sözünü ettiği dikkatsizlik patlak vermişti. Yoksul bir köylü olan Süleyman Nakış, kurşunla belinden ağır şekilde yaralanmış, Süleyman Nakış'ın 4 yaşındaki kızının kurşun kulağının altından girip gözüyle birlikte yüzünden çıkmıştı. Yoksul bir köylü olan Süleyman Nakış'ın neye uğradığını şaşıran karısı, korkudan kaçtığı dağda donarak ölmenin eşiğinden geçmişti. Sıkı yönetim bu bölgede kanunen var mıydı? Bunu düşünmek bile kimsenin haddine değildi. Kanunlara bakılırsa bu bölgede sıkı yönetim yok, uygulamalara bakılırsa çifte sıkı yönetim vardı. Üstelik baskılar gün be gün daha da yoğunlaşıyordu. Baskılardan yörede sadece ağalar karlı çıkıyordu. Yoksul köylünün kırımına kırım ekleniyordu. Sadece devrimciler değil, şu ya da bu şekilde devrimcilere yakınlık duyanlar ve hatta baskılar karşısında yüzünü ekşitenler bile akıl almaz yöntemlerle alınıp götürülüyorlardı. İbo, Aralık ayı ortalarında Tunceli'den geçerek geldiği Düzgün Dağları'nda bu bölgedeki arkadaşlarıyla buluşmuş, birçok sorun üstünde uzun uzun konuşmuştu. Bölgedeki arkadaşlarının raporları üstüne birçok kararlar almışlardı. Bunlardan birisi ve öncelikli olanı Tunceli'de yoksul halka yapılan baskı ve zulmün teşhir edilmesiydi. İbo arkadaşlarına daha aktif ve dinamik olmalıyız. Halka yapılan baskıyı bütün gücümüze göğüslemeliyiz. Belki gücümüz az ve biz de kırılacağız. Fakat devrimciler halkın inleyişleri karşısında sessiz duramaz, diyordu. Tunceli'deki uygulamaların boyutu, sıkı yönetim altındaki bölgeleri de geride bırakan cinstendi. İşkence ve dayak, halkın günlük yaşantısının bir parçası olmuştu. Öyle ki, bir ara bir tutuklu kendisine yapılan ağır işkencelerin gövdesindeki izleriyle sağlık kuruluna başvurmuş ve zulmü bir raporla belgelemişti. Savcılığın Tunceli Emniyet Müdürü, Salih Supi Savdır ve jandarma teğmeni Fehmi Altınbilek hakkında soruşturma açtığı söyleniyordu. Halkın üzerinde yoğunlaşan baskı ve terör, sıkı yönetimin sansür zırhlarına karşın başkente kadar sızıntı vermiş ve mecliste söz edilmişti. Temmuz 1973'te Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipazar mecliste yaptığı bir konuşmada emniyet müdürü ve jandarma teğmeninin bu bölgeden alınmasını istemiş. Bu iki şahsın haklarında kanuni tahkibat yapılsın, bizzat keyfi tutum içindeler demişti. Tunceli'yi adeta komandolar kuşatmıştı. Belden yukarıları soyunuk olarak sokaklarda komando dağları sardı, haller yamandır diye nakaratlı bir türkü eşliğinde koşuyor, eğitim yapıyorlardı. Halkın üstünde tam anlamıyla terör havası estiriliyordu. İbo'nun baskıları teşhir istediğini Ali Haydar Yıldız gönüllü olarak yüklenmiş ve 2 Ocak'ta gece yarısı dağdan Tunceli'ye inmiş, karakol ve lojmanı bombalamıştı. Sonra Düzgün Dağları'nın yamaçlarından yukarılara doğru izlerini kaybettirdiler. Bir süre bu dağda gizlendikten sonra İbo, Ali Haydar ve Hüseyin, Nazimiye'ye, Süleyman ve Muzaffer Haydaran köylerine çekildiler. Dağılırken buluşma noktası olarak Vartinik, Mirik mezarlarındaki kömü saptamışlardı. Gerektiğinde bu kömde buluşacaklardı. Ölüm buyruğunu uyguladılar. Mavi dağ dumanını ve uyur uyanık seher yelini kanlara buladılar. Sonra oracıkta tüfek çattılar. Koynumuzu usul usul yoklayıp aradılar. Didik didik ettiler. Ahmet Arif. Süleyman ve Muzaffer 10-15 gün köylerde kaldıktan sonra yanlarına bolca un ve çökelek alıp Vartinik'teki köne geldiler. İbo ile Ali Haydar Karakoçan köylerindeydiler. Bölgede köylülerle konuşuyor, onların sorunlarını dinliyor, yaşanan hayatın siyasi özünü, sorunların altında yatan gerçekleri, onların anlattıkları olaylara göre açıklıyorlardı. Köylüler bu iki gelire dert yanmışlar, bölgedeki bir çavuşun kendilerine olmadık işkence ve eziyet yaptığını söylemişlerdi. Yaşlıların bıyığını yoluyor, ortalığı talan ediyor, rüşvet vermeyeni dövüyor, geline kıza sarkıntılık ediyor diyorlardı. Yoksul köylüler dağlardan gelen bu iki gençten umut dilemişlerdi. Ali Haydar ve İbo köylüye eleman dedirten bu çavuşu bir ihtar bombasıyla korkuttular. Çavuş sindi, köylüler soluklandı. İbo 4-5 gün sonra Ali Haydar ve Hüseyin'le Vartinik'teki köme geldi. Saatler ötedeki bir yoldan buzlu dağları aşıp gelişleri Muzaffer ve Süleyman'ı şaşırtmıştı. İbo, akıl almaz güç isteyen işlerin altından kalkışıyla böyle sık sık şaşırtıyordu yoldaşlarını. O günleri öyle geçti. Birlikte bir süre kömde gizlenmeye karar verdiler. Hem gizlenecek hem de çeşitli konular üstünde çalışma raporları ve yeni durumlarla ilgili olarak düşünecek, tartışacak kararlar alacaklardı. Ertesi gün Süleyman ve Ali Haydar ekmek ve yiyecek edinmek için kömden ayrıldılar. Akşama döneceklerdi. Gün geçti, akşam oldu. Karanlık basmış, vakit ilerlemişti. İbo, Muzaffer ve Hüseyin'in nöbeti ikişer saatle düzenleyip uykuya çekildiler. İlk nöbet İbo'nundu. Sonra Muzaffer nöbete kalktı. O da nöbeti doldurduktan sonra nöbeti Hüseyin devraldı. Yolların alabildiğine karlı ve geçilmez oluşu Ali Haydar ve Süleyman'ın dönüşünü geciktirmişti. Ancak sabaha doğru köme vardılar. Az uzağından parolayı çaldılar. Kömden hiç ses çıkmadı. Ali Haydar parolayı tekrarladı. Yine karşılık alamadı. Parolarına karşıdan parola çalınmayışı Ali Haydar ve Süleyman'ı işkillendirmişti. Çevreyi süzmeye koyuldular. Uzaktan jandarmaları gördüler. Köm kuşatılıyordu. Karanlık daha çözülmemiş, gün geceden sıyrılmamıştı, hava sisliydi. 1973'ün Ocak ayının 24. sabahıydı. Ali Haydar ve Süleyman köme doğru fırladılar. Ali Haydar köme daldı, içeri girdi, arkadaşları uyuyordu. Ali Haydar'ın sesiyle birlikte uyandılar. Ali Haydar, uyku dalgınlığının onları aksatabileceğini düşünerek ilkin onların dışarı fırlamalarını bekledi. En son kendisi dışarı fırladı. Güvenlik kuvvetleri ateşe başlamıştı. Ali Haydar da elindeki bombayı kuşatmadan yana fırlatıp ateş açtı. Seti aşıp sıyrılıp gitmeyi tasarlıyordu. Sindi ve fırladı. Tam seti aşarken ateşe tutuldu. Havada sızlandı, gerilip düştü. Kuşatma yarım daire halindeydi. Üst değmen Fehmi komuta ediyordu. Kömü Ovacık kesiminden sarmışlardı. İbo ve arkadaşları bir anda ateş altından dağıldılar. İbo eğiliyor, kalkıyor, ateşten sıyrılıp uzaklaşmaya çabalıyordu. Fakat ayağı kayıp düştü. Dizi buza değmeden canına kurşun saplandı. Doğrulamayıp çöktü. Elinde kırması vardı. Başından aldığı yara bütün gücünü sağıp çekerken İbo'nun aklı cebindeki adreslere gitti. Son bir çabayla gözleri kararmadan cebindeki adresleri alıp ağzına, boğazına doğru iteledi. Ve gözleri buğulandı, kendinden geçti. Muzaffer, Süleyman ve Hüseyin kuşatmanın boş yanından alacakaranlığın içine dalıp sisle örtündüler. Kömden ses kesilince jandarmalar bir anda köme doluştular. İki kişi vurulmuştu. Kömü ihbar eden Hüseyin Güngör'ün elinde bir kırma vardı. İbo'nun yattığı yere doğru bir el ateş etti. 40-50 civarında saçma İbo'nun boynuna başına saplandı. Jandarmalar Ali Haydar'ın ve İbo'nun ceplerini aradılar. Kimliklerini aldılar. Sonra vurulanları bırakıp karlı dağlara doğru kaçanların ardına düştüler. Muzaffer bir süre uzaklaştıktan sonra ilerideki bir sarp yerden aşağı bıraktı kendini ve dipteki dereye indi. Buzlar içine gömüldü. Yukarıdan bir süre tarayıp bomba yağdırdılar fakat inemediler. Muzaffer 1,5 saat öylece orada kaldı. Sonra çıkıp bir başka yönden dağa vurdu. 2 gece dağlarda kaldı. Mazgit köylerine geçti. 2 aya yakın buralarda gizlendi. Mart ayına doğru İstanbul'a geldi. Ve tekrar Malatya'ya döndü. Malatya'da aradığı arkadaşlarının da yakalanmış olduğunu öğrendi. Ayrılıp İstanbul'a geldi. Süleyman, Vartinik'te ateşi altından yata çıka sıyrılıp dağlarda izini kaybettirmiş. Tunceli'ye inmişti. Bir süre burada saklandı ve İstanbul'a geçti. İbo vurulup düşmüştü fakat kalbinin çarpıntısı durmamıştı. Aldığı onca yara yetmemişti onu durdurmaya. Yüzükoyun içine gömüldüğü kar habire kırmızılaşıyor, ağır ağır kanını sağıyordu. Yine de bir süre sonra kendine geldi. Dizleri dirsekleri üstüne doğrulup başını avuçları içine aldı. Yaralarını yokladı. Kalktığında boynunun her yanından kan sızıyordu. Delik deşik edilmişti. Onlarca saçma boynunda yuvalanmıştı. Kafasından kurşun yarası almıştı. Adres yazılı kağıtlar hala ağzındaydı. Onları çıkartıp soluğunu rahatlattı. Çevresine bakınıyor, kendine gelmeye çabalıyordu. İleride karlar içinde upuzun yatan Ali Haydar'ı gördü. Yanına vardı, üstüne kapandı. Gücü dizlerinden bir kez daha çekildi. Onu kaldıramadı. Bıraktı kendini Ali Haydar'ın üstüne. Bir şeyler mırıldandı, intikam andı işte. Ve karlara bata çıka, sendeleyerek kömden uzaklaştı. Birkaç saat gittikten sonra bir kuytuya sindi. Barıkbaşı mezrasındaydı. Kanları buz tutmuştu. Boynundan ılık ılık sızan kan, yara başlarında karlaşmıştı. Yaralarına değdikçe yakıcı bir duygu bırakıyordu. Kendini kanı sertleşmiş, kendi canını sancıtıyordu. Giysileri altında, boynundan göğsüne ve sırtına doğru kan yolları uzanıyordu. Ali Haydar'ın orada öyle yatıp kalışının bir acısını bir türlü içine sindiremiyordu. Haydaran bölgesinin bu yiğit evladı, bu yiğit yoldaşı yaralı mıydı, yaşıyor muydu hala? Yoksa kurşunlar can noktasını bulmuş da onu hayattan koparmış mıydı? İbo, sindiği yerde acılanıyor, aklına Ali Haydar'ın onu bırakıp ayrılırken gördüğü yarı aralık gözleri düşüyordu. Vurulduğu yerde sabahın keskin ayazıyla donuveren kirpikleri düşüyordu aklına. Beni de götür, diyordu sanki. Böyle düşündükçe İbo, güçsüz kalışına kahrediyor, durduğu yerde sabırsızlanıyordu. Ali Haydar artık onların elindeydi şimdi. İbo yapacak hiçbir şeyi olmayışını bir türlü hazmedemiyor, yoldaşının yüzünü aklından silemiyordu. onu alnından aşağı süzülen kanla bırakmıştı. Kanlı saçları kızıl bir kâkül görünümündeydi. Kıvrım kıvrım olmuş ve şakaklarına yapışıp donmuştu. Bir eli yumruk sıkılı, diğeri bükük, bir kolu omuz başına kadar kar içine gömülü, öyle sessizce uzanıp kalmıştı orada. Sonra Muzaffer'i, Süleyman'ı düşünüyordu İbo. Kaçabilmişler miydi? Yoksa delik deşik bırakıp gitmişler miydi dünyayı? Birkaç saat önce üşümemek için yan yana uyudukları yoldaşlarının her biri bir yerdeydi şimdi. Kurdun kuşun arasında, namlu önünde, dağ gerisinde. İbo, sabahın ayazı altında sinmiş, düşünüyor, için için yüreğini dinliyordu. Gök açılmış, beyaz yamaçlar ufka kadar uzaklaşmıştı. Ali Haydar'ın sesi çınlıyordu kulaklarında. Sanki onu görecekmiş gibi bakınıyor, yine içine, yüreğine dönüyordu. 5. ayrımın sonu, sayfa 42.